Sesli Dergi. Hazırlayan ve sunan İbrahim Emre.
Sesli Dergi'ye hoş geldiniz değerli gençler. Bugün de sizlerle yine birbirinden güzel makaleleri farklı dergilerden aktarmaya çalışacağız. Dün Karabatak Dergisi'nin Kasım-Aralık 2013 sayısından bir mülakatı sizlerle paylaşıyorduk ve süremizin sonuna geldiğimiz için mülakatın hepsini paylaşamamıştık ve bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz. Karabatak Dergisi'nden Ali Sürmelioğlu, Hattat Hüseyin Kutlu'yla bir röportaj gerçekleştirmişti ve bu mülakatın bir bölümünü sizlere aktarmıştık. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Efendim, birçok yerde hat, ebru, kursu ilanları görüyoruz. Evet, enflasyon var. Bu işin terbiyesini, felsefesini veriyorlar mı? Arz-talep dengesi bozuldu şimdi. Talep fazla, arz yok. Ne olacak? Korsanlık revaç bulacak. Madem ki bu para ediyor, talep var, boşluk da var. Bu boşluğu doldurmak isteyenler olacaktır mutlaka. Hocam, siz bir de Hattat yazmasa bile kalemi oynatmalı diyorsunuz. Kalemi oynatmalı demiyorum, kalem de ünsiyetini kaybetmemeli diyorum. Yazmasa bile kalemi eline alıp onunla meşgul olmalı. Hattat'ın elinin fevkalade hassas olması lazım. Nasıl olmayacak, ipek gibi olması gerekiyor. Ayrıca 5 kilodan fazla ağırlık kaldırmayacak. Çünkü ağırlık kaldırınca elinizde bir müddet titreme olur. El bu kadar hassas. Hafız Osman Efendi hacca giderken mola yerlerinde hemen divitini, kağıdını çıkartıp yazıyla meşgul olurmuş. Kadı asker Mustafa İzzet Efendi buyuruyor ki, "Cumartesi günü yazdığım yazıyı 10 sene sonra görsem tanırım. Cuma günü tatil olduğu için yazı yazmıyor, cuma ibadetiyle meşgul, bir gün mola vermiş oluyor, bir gün ara vermek bile elinin hassasiyetini etkiliyor demek ki." Efendim, ilkokulda size ne olmak istiyorsun diye sorduklarında imam demişsiniz ama İmam Hatip'ten sonra felsefeyi tercih etmişsiniz. Bu dönüşümü sağlayan şey nedir? İnsanın devre devre düşünceleri değişebiliyor. Bizi hocalarımız ve aile çevremiz idealist bir insan olarak yetiştiriyorlardı veya biz o çevrenin etkisiyle öyle bir anlayışa sahip olduk. Vatan millet yanıyor, millet sapıtmış, bizim bunu kurtarmamız lazım diye düşünüyorduk. Neyi kurtaracaksın, dalgıçlık yapacaksın da biliyor musun yüzmeyi? Bunu kendimize sormuyorduk, devamlı kurtaracak adam arıyorduk. İmam Hatip Okulu 5. sınıfta başlıyordu felsefe dersi. Tabii biz küçük yaştan itibaren dini çevrede yetişmişiz. Felsefe öğretmeni geldi. Neden, niçin bir sürü kafa karıştırıcı konular anlattı. İlk defa felsefeyle karşılaşınca biz de sorular sormaya başladık. Öğrencilerin felsefe derslerinde zehirlendiği gibi bir kanaat sahibi olduk. Biz de kurtarıcıyız ya, imam olup da ne yapacaksın? Cemaat zaten yolunu bulmuş, felsefe öğretmeni ol da sapıtanları yola getir dedim kendi kendime. Ben bir bilendim ki sormayın. Batı klasikleri, Doğu klasikleri, felsefe kitapları okuyarak kendimi hazırlıyorum üniversiteye. Yalnız İmam Hatip mezunlarının üniversiteye giriş hakları yok o zaman. Lise son sınıftan sonra 6 farklı ders verip veyahut da lise edebiyat bölümünün son sınıfına devam edip düz lise mezunu olabiliyorduk. Gidip lise son sınıfa kaydoldum ve mezun oldum. Üniversite imtihanlarından iyi de bir puan aldım. İstanbul Edebiyat Fakültesi felsefe bölümüne kaydoldum. Bizim felsefe faslı böyle başladı. Aynı sene ben Diyanet'ten görev istedim, vaizlik aldım. Fakat aynı dönemde ben savrulmaya başladım. Her derste profesör hocalar geliyor, kafa karıştırıyor. Bu kadar sağlam temelden gelmiş olmama rağmen alt üst olmaya başladım. İnkara döşendim. Delil bulabilsem, ayağımı sağlam basabilsem inkar edeceğim her şeyi. Sağlam bir kafir olacağım. Fakat kafir olmak için sağlam delil bulamıyorum. Bir taraftan da vaaz ediyorum kürsüden. böyle bir çelişki. Tabii zaman içerisinde her şey duruldu ama ben şunu gördüm. Cami bomboş, dört duvardan ibaret, fonksiyonunu yitirmiş. Bunu hücrelerime kadar hissettim. O yolunu bulmuş dediğim Müslümanların aslında birinci derecede irşada muhtaç olduğunu, onlardan önce de kendimin buna muhtaç olduğumu anladım. Mezun olduktan sonra vaizliği imamlığa çevirip camiye bağlayayım kendimi dedim. Hala tezim şudur, Müslümanın hem dünyevi hem uhrevi kurtuluşu caminin fonksiyonel bir müessese oluşuyla gerçekleşebilir. Müftüler camiye gelmez, vaizler camiye gelmez, ilahiyat profesörleri camiye gelmez, namaz kılmaz demiyorum camiye gelmez, İslam cemaat demektir. Cuma'yı kendi başına kılabilir misin? Kılamazsın. Orucu istediğin ayda, istediğin anda, istediğin saatte tutabilir misin? Tutamazsın. Haccı şimdi yaz günü sıcak, kış günü gideyim, kış günü soğuk, yaz günü gideyim diyebilir misin? Bu bir cemaat disiplinidir. Ne yazık ki bugün herkes kafasına göre Müslüman. Camiler bomboş, cemaatin azlığını kastetmiyorum. Şimdi ben İslam bir medeniyettir, bu medeniyetin de merkezi camidir diye bir şey attım ortaya. Ne ben onu anlatabiliyorum ne de anlayan var. Peki camileri daha fonksiyonel hale getirmek için ne yapmak lazım? Bu şartlarda ne yapılabilir? İçinde yaşadığımız şartları görmezden gelen bir adam değilim. Görüyorum, bir iddia sahibi değilim. Acizane kafa yoruyorum. Her kurum pilot uygulama bölgeleri seçiyor. Biz de bir veya birkaç uygulama cami seçelim. Fiziki yapısıyla, sesiyle, mimikleriyle, görgüsüyle, asaletiyle seçelim 3 tane 5 tane imam, ona göre müezzin. Bir program yapalım. İdeal cami nasıl olmalıdır? Fonksiyonları neler olmalıdır? Bu fonksiyonlar nasıl hayata geçirilir? Ve bunu bir sekreterya takip etsin. Olup bitenleri anlık saatlik günlük tespit etsin. İmamet peygamber makamıdır. Eğer camiler bu haliyle bir işe yarasaydı, bugüne kadar cemaatimiz ahlaki zafiyetlerinden kurtulurdu. Yalan söylemez, gıybet etmez, ticaretinde ahlaksızlık yapmaz, ailesine, etrafına zulmetmezdi. Demek ki bir şey veremiyoruz. Camiler sadece namaz kılınan yerlere mi dönüştü? Öyle değil mi sizce? Oysa sadece 5 vakit namaz kılınan yer olmamalı cami. Ecdadımız camileri aynı zamanda halka açık üniversite haline getirmişti. Dersiyam hocalar orada tefsir, fıkıh gibi ilimler yanında hendese, astronomi de okutuyorlardı. Halka açık, ayrıca nur yüzlü, Allah'ın hadi isminin tecellisine mazhar olmuş, içi tertemiz billur gibi insanlar orada sohbetler yapıyor ve onlara etrafa adeta Cenab-ı Hakk'ın hidayet nurunu neşrediyorlardı. Peki şimdi? Cami, Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin, bereketinin, feyzinin yağdığı yer olacak ama nasıl olacak? Cemaat olmasını bilirsek olacak. Cemaat, birbirinde adeta fani olmuş, her biri diğeri için ''Ya Rabbi, sen beni bu kardeşime bağışla'' diyecek kadar onu kendinden üstün, nefsinden daha aziz bilen tek vücut haline gelmiş topluluğa denir. Böyle bir topluluğa Cenab-ı Hak rahmetiyle tecelli eder. İlahi rahmet önce imama, ondan sonra ardında olana, sonra sağına soluna tecelli eder. Namazdan sonra imam cemaate döner, çoğu imamımız tam dönmez yan döner oturur. Sorsan arkam kıbleye gelmesin diye böyle oturuyorum diyecek belki. Bu Efendimizin sünnetidir. Farzı kıldıktan sonra Efendimiz dönüyor cemaate, teveccüh ediyor. Bir nevi manevi enerji yüklüyor cemaate. Bu enerjiyi yani feyzi görünmeyen alfa, beta, gama ışınları gibi düşünelim. Efendimiz hepsini kucaklayacak bir şekilde dönerdi. Eğer bir gün yanını dönmüş olsaydı, diğer taraftaki ashab-ı kiram helak olurdu. Resulullah bize küstü mü acaba diye. Vaktiyle Fatih Camii'nin bir farraşı çalıştığı yıllar boyunca camiden süpürdüğü tozların hiçbirini çöpe atmamış, bir dolapta biriktirmiş. Bir dolap dolusu cami tozu. Vefat etmeden önce vasiyet ediyor. Beni kabre koyduktan sonra üzerime bu toprağı atacaksınız. İşte camide bu gönülde müezzin olursa, ona göre imam olursa, cemaat o zaman namazın feyzi neymiş, huzur neymiş, namazda hudu neymiş, onu tatmaya başlar. Ashab-ı kiram Efendimiz'i namaz kılarken gördüler. Onlar namazın nasıl kılındığını gördüler. Ondan aşı aldılar. Şimdiki Müslümanlar namaz kılanı görmüyor ki, yatıp kalkanı görüyor. Kimden aşı alacak? Aşı yok, kıvılcım yok. Bir müezzin düşünün, ezan okuyacak, Cenab-ı Hak'la ruhu arasında Bluetooth yapıyor. Ben şimdi Yüce Rabbimin bir kulu olarak, onun adına, onun davetini, onun kullarına duyuracağım bilincinde. Bu ne müthiş bir şey yahu, düşüncesi bile yakar insanı ya. Alemlerin Rabbi adına davette bulunacak. Elini kulağına attığı zaman onun ağzından çıkacak Allahu Ekberler havası gider gönüllere ok gibi saplanır. O avazı işiten yerinde duramaz, camiye koşar gelir inanın. Aşı nasıl yapılır? Anadolu fethedilmeden evvel Ahmet Yesevi dervişlerini gönderiyor bu topraklara. Bu dervişler sürata değil, sirete insan. İşleri ağaca, çiçeğe aşı yapıldığı gibi insanlara aşı yapmak. Peki nasıl oluyor bu iş? Edepli, zarif insanlar bu dervişler. Gelip bir muhite yerleşiyor ve zaman içinde hal ve hareketleriyle dikkat çekiyorlar. İnsanlara İslamiyet çok güzel bir dindir. Müslümanlar cennete girer, kafirler cehenneme demiyorlar. Gönül iletişimi kuruyorlar. Bir yakınlık, bir sıcaklık. Karşısındakinin evvela Bluetooth'unu açıyorlar. Bluetooth açık olunca mesaj almaya hazır demektir. Dosya aktarımı başlıyor. Kalp dolu, boş değil. Dosyaları yavaş yavaş göndermeye başlıyor. Ahmet Yesevi, Alparslan'dan önce Anadolu'yu işte böyle fethetti. Aşı yapmaya bugün hevesli çok ama kendisinde olacak iki aşı yapsın. Durup dururken neyi neye aşılayacak? Aşı yapmasını bilecek. Aşı çeliği de olacak. Alacak, yaracak, tak koyacak. Aşı böyle yapılır. Aşı televizyonda oturup tartışarak veya kürsüleri yumruklayarak yapılmaz. Bunlarla sadece işin lafı ve kabuğu konuşulmuş olur. Öz yok, biz bundan mahrumuz. Biraz olumsuz bir tablo çizdik. Sadece haf değil, biraz da recadan bahsetmemiz lazımdı ama ona sıra gelmedi. Estağfurullah. Aşı insandan insana olacak bir şeydir. Aletten alete bir sürü şey aktarılabiliyor da, Cenab-ı Hakk'ın müstesna yarattığı şu harika varlık olan insandan insana niçin bir şeyler aktarılmıyor veya aktarılamıyor? O halde nedir problem? Bluetooth'ta niye kapalı? Çok keyifli bir sohbet oldu. Son olarak şeyi sormak istiyorum. Sizin bir Ali Paşa İmamı romanı projeniz varmış. Bu ne zaman raflarda yerini alır? Raflara yerleşsin istemem. Gönüllerde mekan tutsun isterim. O kadar çok söküğümüz var ki hangisini dikeceğimizi bilemiyorum. Keşke biri öyle bir şey yazsa. Gerçekten bir romandır o. Bu konuştuğumuz şeyleri ben orada yaşadım gerçekten. Eğer kollarım kavuşsaydı o kocaman camiyi günde birkaç sefer kucaklamak isterdim. Efendim bir fotoğraf alsak. Fotoğrafını almak istediğin kişinin bir toprak olduğunu biliyor musun? Külli şeyin yerciu ila asli. Her şey aslına rücu eder. İşte bu resmini alacağın beden aslı toprak olduğu için toprağa dönecek. Ruh da ona. Ona tertemiz, kirletilmemiş ruhla dönmek niyazıyla. Değerli dinleyiciler, Sesli Dergi'de Karabatak Dergisi'nin Kasım-Aralık 2013 sayısında yayımlanan ve Ali Sürmelioğlu imzalı Hattat Hüseyin Kutlu ile yapılmış bir mülakatı sizlerle paylaştık. Dün bir kısmını sizlere aktarabilmiştik. Bugün kaldığımız yerden devam ettik ve bu röportajı noktalamış olduk. Sesli Dergi'de şimdi de Aylık Ebedi Gençlik Dergisi Genç'in Haziran 2014 sayısından bir yazıyı paylaşacağız. Yazının başlığı Reddederek Başla. Mehmet Lütfi Arslan imzalı bu yazı. Hazreti İbrahim gibi ne demişti hatırla, ben batanları sevmem. İbrahim batanları hiç sevmedi. Önce yıldızlara baktı. Bakışı merak doluydu. Yerini hayranlığa ve sonrasında kulluğa bırakacak bir bakışa sahipti. Ama aynı bakışın istediğini elde edemezse yüz çevirme potansiyeli de vardı. Yıldızlara baktı, battıklarını gördü ve onları reddetti. Bunlar benim Rabbim olamaz. Ay'a baktı, baktığını gördü, aynı tavrı gösterdi. Güneşe baktı, battığını gördü, aynı tavrı gösterdi. İbrahim dönüp de sorguladığı her şeyi, o merak dolu bakışına cevap veremeyen her şeyi reddetti. De ki, ben batanları sevmem. Batanları toptan reddederseniz, batmayan, kaybolmayan, yok olmayan kendiliğinden ortaya çıkar. Öyle de oldu. İbrahim hiç batmayacak, kaybolmayacak olana ulaşma sürecini işte böyle başlattı. Dikkat buyurulsun, reddederek başladı, kabul ederek değil. Kavminin arasına geri döndüğünde ilk yaptığı yine reddetmek oldu. De ki, ben sizin şirk koşmakta olduğunuz şeylerden uzağım. Ona inanıp da onunla beraber olmayı seçenler de, kavimlerini ve onların hayat tarzını reddettiklerinde aynı ifadeleri kullandılar. Muhakkak biz, sizden ve Allah'ın dışında köle olduklarınızdan beriyiz. Biz sizi tanımıyoruz. Bizimle sizin aranızda ebedi olarak buğz ve düşmanlık vardır. Ta ki siz tek olan Allah'a iman edinceye kadar. İbrahim ve yanındakiler önce neyden ve kimden uzak olduklarını ifade ettiler. Uzaklığınızın kime olduğunu belirlerseniz, yakınlığınızın kime olduğu kendiliğinden ortaya çıkar. Öyle de oldu. İbrahim, yakınlığının sonsuz seyriyle yaşayacağı Rabbi Kerim'ine ulaşma sürecini uzak olmak istediklerinden uzak olduğunu ifade ederek başlattı. Reddederek başladı, kabul ederek değil. Peygamberlerin tevhid mücadelesi reddederek yapılan başlangıçların hikayesidir. Hemen hepsinin ilk tavrı üzerine geldikleri karanlığı reddetmek olmuştu. Reddleriyle önlerinde aydınlık bir yol açılmış, o yolda kendilerine inananlarla bir hakikat yolculuğuna çıkmışlardır. Peygamberlerin redd tavrı tebliğ mücadelelerinin ilk göze çarpan adımı ve iradelerinin en belirgin rengidir. Onları insanlar önce reddleriyle tanımışlar, kendilerine muhalefet edenler onları öncelikle muhalefetlerinden dolayı istememişlerdir. En güzel insan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının ilk 40 senesi de reddetmek, uzak durmak ve kabul etmemek üzerine kurulu bir başlangıç dönemidir. Resulullah Efendimiz insanları kabule çağıracağı güne kadar tabiri caizse onların kabul ettiklerini kabul etmeyerek hazırlanmıştır. O bu safhada tam 40 sene müşrik toplumun hayat tarzını, ilişkilerini, anane, adet ve törenlerini reddederek yaşamış, ilahi vahiy ile teyit edileceği zamana kadar ana tavrı kabul etmemek olmuştur. Daha çocukken kendisine Lat ve Uzza adına bir şeyler sorana verdiği cevap manidardır. Lat ve Uzza adına benden bir şey isteme. Allah'a yemin ederim ki onlardan nefret ettiğim kadar hiçbir şeyden nefret etmem. Evet, Peygamberimizin hayatının ilk 40 senesinin ana çizgisi red tavrıdır. Ne putlara tapmış, ne onlara kurban kesmiş, ne de o tür merasimlere katılmıştır. Kavminin fıtrata ters düşen hiçbir uygulamasını kabul etmemiş, sıradan bir Mekkeli gibi yaşama kolaycılığına hiç kaçmamıştır. Zor olanı benimsemiş, kavmi gibi olmak değil, tam tersi onlar gibi olmamak yolunu seçmiş, böylece onların hayat tarzına hakim olan çirkinlikten uzak kalmıştır. Bu anlamda o sallallahu aleyhi ve sellem bir benimsememe ve kabul etmeme psikolojisiyle yaşamış, o psikolojiyle inzivaya çekilmiş, o psikolojiyle vahye hazırlanmış, hakikatin ve hikmetin kapıları kendisine o psikolojiyle açılmıştır. Reddederek başlamak bize sadece peygamberlerin öğrettiği bir şey değildir. Evzu terbiyesi de bunu gerektirir. Kovulmuş şeytandan sakınma cümlesi bize her fırsatta reddederek başlamayı hatırlatır. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm demek, önce reddediyorum demektir. Kovulmuş şeytandan sakınıyor, onu reddediyor, reddederek başlıyoruz. Şeytanı red, ahdimize kastedeni reddetmektir. Çünkü Rabbimizle aramızdaki sözleşmenin en büyük düşmanı O'dur. Bize ilk kötülük O'ndan gelmiştir. Babamız O'nun kumpasına düşmüş, O'nun desisesiyle öz vatanından uzaklaştırılmıştır. O kıyamete kadar sürecek ve bizi alt etmek üzerine kurulu bir iddianın sahibi olarak her anımıza tıpkı babamıza kastettiği gibi kastetmek için tetikte beklemektedir. O'ndan kurtulmanın yolu üzerimizde kurmaya çalıştığı tasarruf alanını reddetmekten geçer. O alanı reddeden Allah'ın koruma alanına dahil olur. Çünkü o Allah'ın yolunun karşısına yol çatmış, Allah'ın dostlarının karşısına dostlar tesis etmiş bir bozgunçudur. Onu red, Allah'ı kabul kapısını açar. Bir diğer ifadeyle Allah kapısının açılmasının yolu şeytanı, yolunu ve avanesini reddetmekten geçer. Reddederek başlamak bir anlamda zikirlerin en faziletlisi olan La ilahe illallah sözünün de tatbikidir. Eûzu terbiyesi gibi La ilahe illallah terbiyesi de aslında bir reddederek başlama talimidir. Allah'tan başka ilah yoktur diye başlar. Tevhidin en net ifadesi olan bu sözün başı La, yani hayırdır. Önce red gelir. Var olan bütün putları, ilahçıklar ve hak dışındaki tapılanları red. Bir diğer tabiriyle nefi. Önce nef, yani yok saymakla başlarız. Nef geldi mi, ispat kendiliğinden bir güneş gibi doğar. Çünkü hak zaten hep aşikardır. Hiç zail olmaz, batıl da kaim olmaz. Nef, gözdeki örtüyü kaldırmaktır. Red, onu gözümüze bürüyeni reddetmektir. Gözdeki örtü kalktı mı, hak kendiliğinden parıldamaya başlar. Çünkü inkar edenin tek marifeti, ancak gözü örtebilmek, sözü çarpıtabilmek ve özü bulandırabilmektir. Başkasına gücü yetmez, güneş gibi hakikatler örtülemez. Ama gözler örtülebilir, sözler çarpıtılabilir, özler bulandırılabilir. Şimdi sana reddederek başlamanı tavsiye ederim kardeşim. Henüz yolun başındasın. Müslüman bir coğrafyada, Müslüman bir iklimde doğdun. Kulağına ezan okundu. Adın Müslüman adıdır. Kendin Müslümansın. İnsanların bir ömür çatlayarak bulmaya razı olacakları hakikatleri ne mutlu ki cebinde buldun. Buldun ama elindekinin ne kadar farkındasın. Kıymetini bilmiyorsan kıymetli olduğunu söyleyebilir misin? Kıymetini bilmen için kıymetini bulmalısın. Kıymetini bulman içinse şu anki kıymetini reddetmen gerek. Şimdiki kıymetini reddetmezsen, hakiki kıymetini bulamayacaksın. Şimdiki kıymetini reddetmezsen, bu senin yarınki kıyametin olacak. O yüzden sana reddederek yeniden başlamanı öneririm. böyle kıymetsiz, kimliksiz, hissiz ve hikmetten hissesiz yaşamaya bir dur de ve reddet. Reddet, simanda pırıl pırıl, gözünde ışıl ışıl okunmayan bir imanın yoksa o kanıksamışlığı reddet. Reddet, inanmanın lezzeti, kavurucu bir iftar saatinde ezanla boğazından aşağı inen tatlı suyun yüzünde meydana getirdiği o lezzet hissi gibi her azanda belli olmuyorsa bu kavrukluğu, bu fukaralığı reddet. Reddet, elmas hükmündeki o paha biçilmez sözler, gelmiş geçmişleri diriltmiş, gelecek ve geçecekleri de diriltecek âb-ı hayat mesabesindeki o ilahi ifadeler, dilinde anlamsız mırıltılara dönüşüyorsa bu sığlığı, bu kısırlığı reddet. Reddet, göğsünü genişletip seni yükseklerin yükseğine tırmandıracak kıymetler ancak fersiz gözüne eşlik eden esmerlerle karşılık buluyorsa, bu daralmış, yerle bir olmuş içini, bu şerha şerha yarılmış zemini reddet. Reddet, yeryüzü ve içindekilerden daha hayırlı olduğu ifade edilen sabahın iki rekatı mesela, kalkıp yerine getirilemeyecek, getirilse de baştan savulacak bir mecburiyet haline geliyorsa, seni bu noktaya getiren doymuşluğu reddet. Reddet, mizana konulsa hiçbir şeyin kendisine denk gelemeyeceği ve hayır diyerek başlayan o tevhid kelimesi, dilinden kalbine inmiyor, kalbindeki putları parçalamıyor ve seni alıp kendisi edip yeryüzünün bütün putlarına karşı seferber etmiyorsa, bu halin ağırlığını, bu sarsaklığı, bu nobranlığı reddet. Reddet ve yeniden başla kardeşim. Tıpkı peygamberler gibi, tıpkı peygamberin gibi. Ta ki imanın göğsüne takıştırılmış iğreti bir aksesuar olmaktan çıksın. Etine, kemiğine, derine işlesin. Cesedin, kanın, iliğin olsun. Böylece özün cümleyi savuran bir hayat menbaına dönüşsün. Kıymetli dinleyicilerimiz, Sesli Dergi'de Genç Dergisi'nin Haziran 2014 sayısından Mehmet Lütfi Arslan imzalı Reddederek Başla başlıklı makaleyi sizlerle paylaştık ve programımızın bugün de sonuna geldik. İyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.
Sesli Dergi. Hazırlayan ve sunan İbrahim Emre.